Ayrım 28.
Bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum düşüncelerinde. Fakir yaşantımıza katılmasını bir özenti sayıyordum. Anlaşılmadığını sanan bir budalaydı. Tatlı bir budala. Bulanık hayaller peşinde koştu. Bir yerde bırakmalıydı bunları. Bakışlarımla o kadar uyarmaya çalıştım onu. Hafiftim, güzeldim, rüya gibiydim. Bakmasını bilmedi. Gece yanlış bir ortama girmişsin Selim. Önüne gelen nimetleri değerlendirmesini bilmeyenlerin, seni senden başka türlü bir insan yapmak isteyenlerin arasına düşmüşsün. Aldatıcı yumuşaklığınla boş yere ümitlendirmişsin onları. Aslında evdeki yabancı oyununu oynadın onlarla. Turgut'un üstüne büyük bir ağırlık çökmeye başladı. Çözümsüz sorular saldırdı. Çevresine baktı. Odanın çıplaklığı, eskiliği onu rahatsız etti. Odadaki insanları köhne buldum. Sıkıcı ve renksiz bir hayatın izi vardı her yerde. Benim yaşantım da aynı tatsızlık içindi. Selim olmasaydı ne yapacaktık sanki? Ne yapacaktınız? Ne yapıyorsunuz? Getirdiğin içtenliğe, canlılığa kapılarını kapadılar aslında. İstedikleri Selim'i içeri aldılar. Selim'in istemediği Selim'i. Herkesin iyi kötü yürüdüğü bir yol vardı. Herkesi yoldan çevirmeye çalıştın sokağın köşesinde durup. Hepsi de sana içinden güldü. Dur bakalım dediler. Dur bakalım hele. Biz mi bilmiyoruz nasıl yaşanacağını? Dünkü çocuk bize akıl mı öğretiyorsun? Başka bir şey yapmak gerekseydi elbette biz bulurduk bugüne kadar senden önce. Senin ortaya çıkışınla mı böyle bir ihtiyaç doğdu? Dur bakalım, bir düşünelim. Önce bunu biz bulmuş olalım. Çok üstümüze varma, bizi telaşa boğma. Yoksa hiçbir şey yapma izin adımızdan. Sen gelinceye kadar yaşamıyor muyduk? Öyle mi diyorsun? Yanılıyorsun. Herkesin bir iş gücü var. Bugüne kadar bellediği bir usul var. Herkesin bir yataktan kalkışı, bir yemek yiyişi var. Senden akıllıları var, senden yaşlıları var, senden tecrübelileri var. Bu kadar adamın düşünemediğini sen mi buldun? Dur bakalım, dur bakalım hele. İki satır öğrendin diye herkesi cahil mi sanıyorsun? Bağırıp çağırarak gözümüzü mü korkutmaya çalışıyorsun? Ben bilmesem de bir bilen vardır elbette. Bu kadar atılışı, saldırışı, yıkışı sana bırakırlar mı? Dur bakalım, dur hele. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Belgelerini, izinlerini, tanıklarını, yeteneklerini göster bakalım. Seni buraya kim soktu? Kim izin verdi sana bütün bunları söylemen için? Bir yanlışlık olacak. Kapıcıyı çağırın. Nasıl boş bulunmuş? Dışarı çıkarın şunu. Etrafa bu kadar saldırmasına göz yummayın. Herkese ne yaptın, ne yapıyorsun, neye yarar bunlar demesine fırsat vermeyin. Saldırın ona. O ne yapmış, ne yapıyormuş. Gördün mü? Dur bakalım, dur bakalım hele. Öyle kolay değilmiş değil mi? Kolay olsaydı biz yapardık. Yapmadığımıza göre bizim de kendimize göre bir bildiğimiz var. Biz de okuduk onları. Onlardan dediğin anlam çıkmaz. Çıksaydı biz bilirdik senden önce. Hepimiz birbirimize tanıklık ederiz. Sana kim tanıklık edecek? Kim koruyacak seni? Ne demişler? El elden üstündür. Biz de geleneklere, saplantılara karşıyız elbette. Fakat bütün bunları bilmiyormuş gibi bize yeniden öğretmeye kalkmana da karşıyız. Bunun bir yolu yordamı var. Önce kendini tanıtmalısın. Yaptıklarını ispat etmelisin kendini. Başkaları nasıl yapmışsa, nasıl yapıyorsa öyle davranmalısın. Kendini önce başkalarına kabul ettirmelisin ki biz de kabul edebilelim. Bunun için de belki önce ölmelisin. Unutulmalısın. Unutulan herkesin hatırlanması için ne kadar zaman geçiyorsa o kadar zaman geçirmelisin mezarda. Orada bile acele etmemelisin. Senden önce ölüp senden önce unutulanlar ve daha hatırlanmayanlar var. Dur bakalım. Dur hele. Sıranı bekle. Belki de Selim olduğu zamanlar bu odanın bir büyüsü vardı ve onlar da bu büyüyü hissettiler Efendimiz. Belki de gördüğü rüyaya onları inandırdı o zamanlar. Bütün rüyalar artık birbirine karışıyor Oldik. Düş ve gerçek arasındaki çizgi siliniyor. Selim de imtihanlardan önce böyle olurdu. Bu olayı gerçekten yaşadım mı yoksa dün gece rüyada mı görmüştüm? Senin rüyalarını yeniden yaşamaya çalışıyorum Selim. Onun için gerçeğe kaptırmamalıyım kendimi. Sinirlenmemeliyim, gülümsemeliyim. Kendisine yaklaşan Aysel'e gülümsedi. Yemeğe kalmasını teklif ettiler. Turgut sıkılarak vaktin henüz erken olduğunu, isterlerse arabasıyla biraz gezebileceklerini söyledi ve onları dışarıda yemeğe davet etti. Fazla nazlanmadılar. Yapacak bir işleri yoktu. Onun vaktini almayacaklarsa sevinerek gelirlerdi. Turgut aylardır ilk defa arabasına doğru gerçek bir sevinçle yürüdü. Ilık bir sonbahar günüydü. Sokaklar, duvarların üstü, arabaların çevresi yaprak içindeydi. Turgut'un arabasının üstüne de birkaç yaprak düşmüştü. Halı gibi yumuşak, turuncu, sarı ve henüz ayağınızın altında çıtırdamayan yapraklar. Temizlenmesi unutulmuş köşelerde, belki geçen sonbaharın unuttuğu yapraklar bile vardı aralarında. Ayakkabısının burnunu yaprakların içine sokarak yürüyordu. Değişik bir yaşantının tazeliğiyle yürüyordu. Birbirinden habersiz yaşantılar içinde olmak ne güzeldi. Daha önce bilinmeyen bir kapıyı çalmak, yeni bir sesi dinlemek, yeni yüzler görmek, daha bilmediği ne odalar ne insanlar vardı kim bilir o evde. Yeni imkanların heyecanı vardı. Bildiği sokaklardan yeni insanlarla birlikte geçiyordu. Ne güzeldi her zaman gidilen bir lokantanın tanıdık garsonlarını yabancı bir sesle, yeni dostların yabancılaştırdığı bir sesle çağırmak, kendini yenilemek. Elbisesinin üstüne sinmiş olan eski kokulardan, bakışlardan, seslerden, ilgilerden temizlenmek, yeni yüzleri, yeni adlarla çağırmak. Yıpranmış ümitlerden taze ümitsizliklere kesiksiz bir geçiş. Esat'la Aysel'i tam o anda tanımış olsaydı. Bir gün önce tanımak, bir günün getirdiği düşünceler, duygular, bu kadarı bile fazlaydı. Gene de geç kalınmıştı. Karşılıklı yorumlar yapılmıştı açık ya da kapalı. Birbirlerini düşünmüşlerdi, tartmışlardı. Bunları yapacak zamanda geçmemiş olsaydı, denizin katıksız mavisine hayran oldukları anda tanışmış olsaydı onlarla. Parlak gökyüzüne baktıktan sonra yavaşça aşağı indirilen gözler ilk defa bakışsaydı. Oysa ne kadar çok oldu tanışalı. Belki 24 saat bile geçti. Sizi tanıdıktan sonra uyudum, uyandım. Bu arada rüya gördüm, yeniden karşılaştık. Ne yazık, belki bunları dün bana kapıyı açtıkları zaman bilseydim, sizleri yeni tanımış olmanın büyüsüne kapılarak kim bilir neler söylerdim. Yeni tanışmanın verdiği şaşkınlıktan olacak. Değerini bilemedik o anların. Arabayı çok hızlı sürdüğünü ve tehlikeli geçişler yaptığını karşı yönden gelen şoförlerin yüzünden anladım. Yavaşladı. Kıyıdaki bir gazinonun önünde durdu. Yoldaki suskunluğunu gidermek için gazino ve yemeklerin iyiliği hakkında yorumlarda bulundu. Aysel hafif hareketlerle sıçrayarak arabadan çıktı. Tarihten önceki zamanlardan kalan, uçmasını unutmuş bir kuş gibi. Esat da her yöne çevirdiği uzun boynuyla adları Aurus ile biten nesli tükenmiş hayvanlardan birine benziyordu. Bu hayvanlara günümüzde ancak traktörlü, vinçli, beton yerli inşaatçıların avlanma sahalarının dışında kazma girmemiş ahşap ev ormanlarında rastlanmaktadır. Yırtıcı teknisyenlerin bulunmadığı böyle uzak bölgelerde yaşayan bu tarih öncesi hayvanlar, sakin yaşayışlarının doğal bir sonucu olarak uçucu ve koşucu özelliklerini kaybetmişlerdir. Çevrelerindeki doğal beslenme şartlarının esnaf avcılar tarafından sistemli bir şekilde yok edilmesi, bu nazik hayvanların gittikçe azalmasına ya da ehlileştirilerek özelliklerini kaybetmesine yol açmaktadır. Bazıları kat karşılığı ahşap evlerdeki yuvalarından çıkmakta ve yeni yerleştikleri beton kafesler içindeki yaşayışa uyamayarak mahzunlaşmaktadırlar. Son yapılan geri kalmış hayvanlar sayımında bunlardan ancak 4200 kadar kaldığı ve kilometre kareye 3 tane düştüğü tespit edilmiştir. Yakında bunlara sadece biyoloji kitaplarında rastlayabileceğiz. Yabancı bilim dergilerinde bugünkü tutumumuz şiddetle eleştirilmektedir. Onlar bu servetimize de el atmadan duruma bir çözüm getirmesini istiyoruz. İlgililerden yardım bekliyoruz. Aysel'in oturmasına yardım ederken yeni hayvanlar türüyor bunların yerine diye düşündü. Çirkin hayvanlar. İlk çekingenlikler ne kadar tatlıdır. Oysa insan bu beceriksizlikleri bir an önce yenmeye çalışır. Bütün gücüyle büyüyü bozmak, buzları kırmak için uğraşır. Birlikte yapılan her yeni harekette istenmediği halde bu büyüyü geri getirir. İnsana yeni bir fırsat verir. Turgut da bu sefer acele etmedi. Yemek seçmekteki kararsızlıkların, tabakları uzanmaktaki çekimserliğin, her duruma uygun söz bulma güçsüzlüğünün ayrı ayrı tadına vardı. Kendini bıraktı. Uzun sessizlikleri bozmak için çaba göstermedi. Gözlerini Aysel'in bakışlarından kaçırmadı. Dalgaların üstünde oynaşan güneş ışınlarına daldığı zaman söylenen sözleri duymadığı için üzülmedi. Zamanı unuttu. Oraya gelmeden başından neler geçtiğini, ayrıldığı zaman neler geleceğini düşünmedi. Selim'den bahsetmek istediği sırada da acaba şimdi konuşmasam daha mı iyi olur diye bir endişeye kapılmadı. Can sıkıntılarını da sizinle yaşar mıydı diye sordu Aysel'e bakarak. Bazı günler çabuk tükenirdi, ne yapacağını bilemezdi. Böyle zamanlarda hemen yatağa uzanır ve hiç kıpırdamadan uzun süre yatardı. Can sıkıntısını sessizce yaşardı benimle, bir yandan da dinlenirdi. Can sıkıntısıyla dinleniyorum ancak derdi, sıkılırken dinlendiğimi anlamıyorum. İçimin yeni heyecanlar içinde olduğunu hissetmiyorum. Fakat bilmeden yeni yaşantılara hazırlıyorum kendimi. İçimde bir Selim ölürken kalan bütün gücüyle yeni bir Selim yaratıyor. Birden yataktan fırlayarak bağırırdı. Selim öldü. Yaşasın Selim. Eski Selim hiç acımıyor musun derdim. O kadar çok Selim öldü ki hangi birine acıyayım. Ayrıca ölülerden korkarım ben. Onlardan bana ölüm bulaşmasından korkarım. Gerçekten ölülerden korkardı. Babasının ölüsüne bakamamıştı. Bir gün gene bir Selim öldürdükten sonra üstüme saldırdı. Bilimsel bir çalışma yapacağız bugün. İktisadın tanımı ve çeşitli iktisadi sistemlerin karşılaştırılması üzerinde incelemelerde bulunacağız. Dün bazı serseriler toplumu yöneten gerçek kuvvetler hakkında anlamadığım sözler ettiler meyhanede. Sizleri orada temsil eden biri olduğum için bu kulaktan dolma filozoflar karşısında küçük düşmemi istemezsiniz herhalde. Masanın üstündeki kitaplara saldırdı ve ilgili bulduğu ilk kitabı ön sözünden yüksek sesle okumaya başladı. Anlamadığı cümlelerde durarak benden açıklamalar istedi. Doğrusu sadece bir öğrenci, hem de derslere ilgisiz bir öğrenci olduğum için ona yararlı açıklamalarda bulunamadım. Birden kızarak kitabı kapadı. Tanrım, hep ön sözlerde kalıyorum. Durmadan yakınırdı. Biraz daha ilerleyebilsem, hiç olmazsa girişe kadar gelebilsem. Ellerime sarılırdı. Bana yardım edin dostum. Bütün kitapların neden yazıldığını, yazanların kimlere teşekkür borçlu olduğunu, bu kitabı yazma düşüncesinin onlara nasıl geldiğini, bu kitabın ne gibi bir boşluğu dolduracağını hepsini biliyorum. Sonra ne oluyor anlatın bana. Ön sözler sayesinde bütün yazarların ailelerini tanıdığını, onlarla artık akraba gibi olduklarını, ilk hayal kırıklıklarına birlikte üzüldüklerini, ilk başarılarının tadını birlikte çıkardıklarını, bütün aşklarını ezberlediğini anlatırdı. Özellikle yazarın ilk kitaplarında çektikleri güçlüklerle yakından ilgilenirdi. Hayatlarının bu bölümlerini kendi yaşantıma çok uygun buluyorum Esat abi. Sonra beni yarı yolda bırakıp gidiyorlar. Bu başarısız yılların hikayesine kendimi öyle kaptırıyorum ki unutuyorum sonradan meşhur olduklarını. Onlara, dolayısıyla kendime acıyorum. Başarıdan sonra sevimsiz oluyorlar. Ne yaptıklarını anlatmaya kalkıyorlar uzun uzun. Sevmiyorum onları. Daha sonra sözlerine kapılarak bütün kitapların yalnız ön sözlerini okuduğunu ileri sürerdi. Oturduğu yerde gözlerini kapayarak mırıldanırdı. Hayatı ve eserleri. Hiç bıkmıyorum bunları tekrar tekrar okumaktan. Yazarın her kitabını okurken hayatı ve eserleri yeniden karşıma çıkıyor. Bir daha, bir daha okuyorum. Sanki önceden hayatı ve eserlerini bilmiyormuş gibi yapıyorum. Yeni baştan heyecanlanmak için. Yalnız yazarlar arasında bir birlik bulunmaması beni yoruyor. Hiç olmazsa ön sözleri yazanlar yılda bir kere toplanmalı ve aralarında ortak esaslar tespit etmeli. Bugünkü durum esef verici. Bakıyorsun bir yazar çok zor birleştiriyor kelimeleri. Bir türlü cümleleri kuramıyor. Öyle diyor ön söz amca. Geçer kara tahtanın başına diyor, yazar, bozar, uğraşır. Bütün bunları da yarı karanlıkta yapar. İstediği cümleyi bulunca da koşar, bütün ışıkları yakar. Ben de tam bu üstadın huylarını benimsemek üzereyken bir ön söz daha geçiyor elime. Bu ön sözde yazarın coşkun bir ırmak gibi yazdığını anlatıyor. Kendisini tutamıyor adam. Bıraksan günde 100 sayfa yazacak. Bazısının ilk eseri çıkınca kapışılıyor. Bazısı 10 tane bile satamıyor ilk kitabından. Kime hizmet edeceğimi şaşırıyorum. Onlara uşaklık etmekte zorluk çekiyorum. Biri insanlardan kaçıyor, öteki bir dakika yalnız kalmıyor. Sonunda hükümet el koyacak bu işe. Hepsine haddini bildirecek. Bizi zehirlemeye ne hakları var? Sonunda iyice saptırdı. Bir ön söz yazar olacağını, yalnız ön sözler yazacağını, bunu daha kimse düşünmediği için böyle meşhur olacağını söylerdi. Neden bunu daha önce düşünmemişti? Belki onun gibi ön söz okumaya meraklı yüz binlerce insan vardı. Bu insanların istekleri uygun bir biçimde karşılanırsa insan bu işten zengin bile olabilirdi. Yüz binlerce insanın arzusuna cevap vermek gerekiyordu. Ne gibi ön sözler yazacaksın Selim dedim. Kendi ön sözümü yazacağım. Olmayan romanların yazarı Selim Işık için ön sözler yazacağım. Her ön sözde okuyucunun karşısına değişik bir kişilikle çıkacağım. 1000 yazar kadar, 10.000 yazar kadar güçlü olacağım böylece. Bazı ön sözlerde başarısız bir yazar olacağım. İlk eserimin ilgi görmemesi üzerine ümitsizliğe kapılarak intihar edeceğim. Bazen de o kadar meşhur olduğum halde anlaşılmamış olmanın ızdırabını duyacağım gene. İnsanlardan kaçacağım. Ön sözcülükte o kadar meşhur olacağım ki ayrıca gerçek yazarlar, yani eserlerinin ön sözden sonraki kısmı da var olan yazarlar da yalnız bana yazdıracaklar ön sözlerini. Kimseye gitmeyecekler benden başka. Yalnız onların hayatı ve eserlerini de gene bildiğim gibi yazacağım. Gerçek hikayelerin ne olduğu beni ilgilendirmeyecek. İşte böylece dostum, okumuş olduğum ön sözlerden edindiğim bilgiler boşa gitmeyecek. Dünya çapında ilk ön sözcü olacağım. Edebiyat dünyasında binlerce yıldır eksikliği duyulan bir yaratıcı ortaya çıkacak. Belki İsveç Akademisi de bu konuda bir Nobel ödülü koyar. Ne dersin? İktisat kitapları kapanır ve ön söz yazmaya girişilirdi. Defterler hemen yatağın altından çıkarılır, önümüze konulurdu. Macera romanları, edebi eserler, bilim eserleri için ön sözler yazdı. Hepsinin altında yazarının eseri hazırladığı şehrin adı ve yazıldığı tarih bulunurdu. Ankara 1951, Kadıköy 1948, Londra 1922, Venedik 1934, dipnotlar ve bibliografya da ihmal edilmiyordu. Ayrıca yazarın bütün eserlerinin bir kronolojisi veriliyordu. Benim ön sözler tahmin edeceğiniz gibi hep yarım kaldı. Bazılarını Selim bitirdi. Onlara ortak çalışmanın ürünleri olarak daha fazla değer verirdi. Dostoyevski ile Mark Twain oturuyorlar, hem acıklı hem gülünç bir roman yazıyorlar. Onun gibi, ender rastlanan bir edebiyat olayı. Sevdiği yazarlara korkuyla karışık bir saygı duyar, aynı zamanda onları günlük basit olayların kahramanı olarak gösterip alay etmekten kendini alamazdı. Onları hayalinde gülünç duruma düşürerek kendilerini beğenmelerine engel oluyormuş, onlara kızıyordu. Bana hayatı zehir ediyorlar. Bütün yaşantımı etkileyerek benim için hayatı yaşanmaz bir cehenneme çeviriyorlar. Hepsinin yer aldığı bir roman yazacağım ve burunlarından getireceğim. Bana yaptıklarını ödeteceğim onlara. Gerçekten rahatsız oluyordu. Aynı zamanda bütün yazarlar gibi olmak, bir anda hepsine birden benzemek arzusu onu yoruyordu. Aslında ön sözleri gerçek bir merakla okuyor ve onların hayatlarını kafasında didik didik ediyordu. Dedikoduyu sevmeyen Selim, edebiyatçılardan bahsederken gerçek bir dedikoducu kesiliyordu. "Biliyor musunuz?" diyordu. "Kafka'nın iktidarsız olduğu söyleniyor. Dün akşam çamaşırcı kadın anlattı. Bu şakaların herkesten çok onu yorduğunu, rüyalarında bile bunlarla uğraştığını biliyordum. Onları hayalinde karşılaştırıyor ve birbirlerine sonradan hatırladıklarında utanacakları sözler söyletiyordu. Böyle anlarda alay ve ciddiyeti karıştırıyor, kendisinin de hangi yanda olduğunu bilmiyordu. Bu kadar çekiştirdiği halde yazarlar hakkında başkasına söz söyletmezdi. Okuduğu bir yazarı beğenmeyecek olursanız hemen kavga çıkarırdı. Sonra gene tahminler yapar, dedikoduya başlardı. Dostoyevski ile yarım saat konuşmaya dayanamıyorum derdi. Hemen aptalca siyasi düşünceler ileri sürmeye başlıyor, insanı çileden çıkarıyor. Çara yaranmak için olacak. İlk tanıştığımız yıllarda siyasi düşüncelerinde kararsızlık gösteren yazarları hiç affetmezdi. Düşünce namusu onun için çok önemliydi. Gençlik inançlarını reddedenlere çok öfkelenirdi. Birçok yazarı bu nedenle okumaz olmuştu. Bu konuda yalnız Dostoyevski'yi mazur görürdü. Çok yalvardı, dayanamadım diyerek meseleyi geçiştirmeye çalışırdı. Ona kendisini de sık sık düşünce değiştirdiğini söylerdim. Yüzünü buruştururdu. "Anlamıyorsunuz Esat abi, kafanız çalışmıyor. Bendeki değişikliklerin düşünce namusuyla ilgisi yok. Düşünce namusunu yalnız siyaset alanı için düşünmemek gerektiğini ileri sürerek onu kızdırırdım. Benim gibi geleceğe parlak bir yazarı kızdırdığınız için ileride pişman olacaksınız diye bağırırdı. Ben onu daha çok kızdırmak için meşhur olduğu zaman büsbütün çekilmez, huysuz, ters bir insan olacağını belirtirdim. O zaman bana hak verirdi. Şimdi gene çok iyiyim derdi. Bütün alçak gönüllülüğüm, bütün iyiliğim, daha doğrusu iyi olduğum anlar başarısızlığımdan ileri geliyor. Kendi kendime eğer kendimi kaybetmemişsem hiç olmazsa iyi olayım, tutulacak bir yanım olsun diyorum. Başarısızlık korkusu kötülükleri denemeye engel oluyor. Çıkmazlar içindeyim Esat abi. Selim'deki bütün huysuzluğun başarısızlıktan ya da kendini başarısız saymasından ileri geldiğini düşünüyordum. Böyle ümitsizlik anlarından sonra günlerce uğramazdı. Sonra birden ortaya çıkardı. Mağaramda dayanılmaz günler geçirdi Esat abi. Odasına mağara derdi o zamanlar. Saatlerce tavana bakarak düşünürmüş. Şeyler durur kafasını toparlamaya çalışırdı. Çok saçma şeyler, çok önemsiz şeyler de düşünüyorum. Kafam hiç durmadan çalışıyor. Önemli, önemsiz. Ben sıraya koymaya fırsat bulamadan büyük bir hızla geçiyorlar. Geriye yalnız yorgunluk kalıyor. Okumalıyım ve bütün bunları unutmalıyım. Ben onu yatıştırmak için iskambil oynamayı teklif ederdim. Uzun süre kabul etmez, razı olduğu zaman da babamın eve dönme saatinin yaklaştığını hatırlayarak kaçıp giderdi. İhtiyarlarla birlikte bulunma alışkanlığını artık kaybetmişti. İnsanlarla birlikte bulunma alışkanlığı da kayboluyordu. Beni bile görmek istemediğini seziyordum. Kitaplarla yaşamanın dışında hiçbir ilgisi kalmamış gibiydi. Romancılar için bulunmaz bir okuyucuyum Esat abi derdi. Birinci sınıf okuyucu. Hayır daha ileri, lüks okuyucu. Kitaplarının böyle okunduğunu bilselerdi fakirler, kim bilir ne kadar sevinirlerdi. Durmadan yazarlardı, bir türlü ölemezlerdi. Benim durumum biraz karışık burada. Yerim belli değil. Okuyucuyla yazar arasında bir noktada çırpınıp duruyorum. Durumumun aydınlanması için Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurmayı düşünüyorum. Bana tanıklık eder misiniz Esat abi? Belki hayatın ilginç olacaksın Selim diye teselli etmek isterdi onu. Doğru derdi düşünceli bir tavırla. Hayatım, hayatımın romanıdır. Yazın çalışmaya gittiği yerlerden bana sayfalar dolusu mektuplar yazardı. Gülünç ve imkansız olaylarla dolu mektuplar. Bu olayların sonu daima meğer hepsi rüyaymış şeklinde biterdi. Turgut mektupların ne olduğunu sordu. Esat başını salladı. Uzun süre sakladım. Yıllar sonra bir gün kendisine gösterince büyük bir dehşete kapıldı. Bu aptalca mektuplar yüzünden kendimi affetmeyeceğim. Ne olur onları bana geri verin. Dayanamadım, verdim. Duyduğuma göre hepsini yakmış. Kendini bir hırsa kaptırmaktan çok korkardı görünüşte. Bana geldiği günler öğleden sonra yorgun olduğum için iskambil oynamayı teklif ederdim. Kötü bir oyuncuydu. Dikkatsiz oynardı. Kendini oyuna kaptırır, nasıl oynadığını fark etmezdi. Bunu bildiği için oynamaktan çekinirdi. Fakat özellikle poker oynamayı çok severdi. İyi kağıt gelince heyecanlanır, kızarır, oyunu yükseltirdi. Terlemeye başlar, kağıtlar eline yapışırdı. Ben devamlı blöf yapardım ve Selim devamlı kaçardı. Sonunda kağıtları fırlatır ve şansıma lanetler yağdırırdı. Çok insafsız oynuyormuşum. Kağıtları tanıyormuşum ve en kötüsü kazanmayı bilmiyormuşum. Yüzünüzde aptalca bir sevinç beliriyor ya da sahte bir alçak gönüllülük. Ağlayacak duruma gelirdi. Kazandığım parayı geri vermek isterdim. Daha çok kızardı ve korkunç yeminler ederek bir daha oynamamak üzere masadan kalkardı. Sonra yatışır ve parasını geri almaya razı olurdu. Üniversiteyi sevmiyordu. Orada geçen zamanından söz açmayı sevmezdi. Bir kere başladık, bitireceğiz derdi. Bir kere doğduk, yaşayacağız. Üniversiteyi bıraksam ne olur? Hiç. Bırakmasam gene hiç. Hiç olmazsa adam oldun derler fakülteyi bitirirsem. Yakamı rahat bırakırlar. Üniversiteye hangi düşünceyle girdiğini bilmiyordu. Liseyi yeni bitirmişti Mesut abi. Diplomamın mürekkebi kurumamıştı. Yolda yürüyerek diplomamın mürekkebini kurutmaya çalışıyordum rüzgarda. Kocaman bir taş binanın önünden geçerken gençlerin kapı önünde kuyruk olduğunu gördüm. Merakla yanlarına yaklaşarak ne dağıtıldığını sordum. O günlerde kahve kara borsaya düşmüştü de. Bu sırada arkadakiler kapıya yüklendi. Kalabalıkla birlikte içeriye sürüklendim. Yarı baygın bir durumdaydım. Çok sıkıştırıyorlardı. Nefes alamıyordum, sesim çıkmıyordu. Neler yaptığımı, hangi odalara girdiğimi, ne konuşup elime verilen kağıtlara ne yazdığımı hatırlayamıyorum. Yalnız bir adamın elimden diplomayı aldığını hayal meyal gördüm. Ona karşı koyacak gücüm kalmamıştı. Dışarı çıkarken hademe elime bir kağıt tutuşturdu. Tebrik ederim, üniversiteye kabul edildin dedi. Bahşişimi ihmal etme. Kendini birdenbire üniversitede bulmak Selim'e dokunuyordu. Üniversiteye girişimin hikayesi aslında daha aptalca olduğu için bu açıklamaya şükretmelisin gene. Gerçek durum daha açıklı. Lisede iyi bir öğrenci olduğum için zor bir meslek seçmeliydim. Bu nedenle mühendis olmaya mecburum. Bu açıklamayı daha çok mu beğendin? Bütün ümidi Dostoyevski gibi mühendis olduktan sonra istifa etmekti. Hangi görevden istifa edecekti bilmiyordu. Babasıyla her gün kavga ediyordu. Üniversiteye girişinden onu sorumlu tutuyordu. Dağlara kaçacağım diye bağırıyordu babasına. Hepinize bu üniversiteyi bitirebileceğimi hem de kırıntılarımla bitirebileceğimi göstereceğim. Size de onlara da göstereceğim. Kimdi onlar bilmiyordu. Böyle olmama sebep olanlar diyordu. Her çağımda isimleri değişen ve aslında hepsi birbirinin aynı olanlar. Onlar işte. İçkiye de o sıralarda alıştı. Akşam eve dönünce babasıyla çatışıyor ve yemek yemeden sokağa fırlıyordu. Saatlerce dolaşıyordu karanlık sokaklarda. Bazen sabaha kadar. Böyle gecelerden sonra sabah koşarak bana gelir ve sıkılganlığını unutup erkenden uyandırırdı beni. Canı sıkılıyordu ve bu sıkıntıyı artık romantik bulamadığı için utanıyordu. Bu sıkıntı ona anlamsız, küçük ve basit bir duygu gibi geliyordu. İçtiğim zaman sıkıntımın bir anlamı olduğunu sanıyorum. Gene anlatamıyorum ama. Bu sıkıntının böyle anlatılır bir duygu olması gereğini duymuyorum o zaman. Bazı geceler içtikten sonra da uğrardı. Sallanarak kapıdan girerken biraz alkol almıştım diye söylenirdi. Hayatının bu bölümü hakkında fazla bilgim yok. Meyhanelerde yeni dostlar tanıdı. Büyük sözler eden insanlarla tanıştı. Gittikçe daha çok içer ve daha az konuşur oldu. Bana da seyrek uğramaya başladı. Sonra da hiç uğramadı.